Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da her zaman söylediğimiz gibi sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim bizim nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinizi saygıyla, sevgiyle, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Can dostlarım, insanın temel yetkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde ortaya koyduğu 9 temel okuryazarlığı işlemeye devam ediyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza kazandırmak istediği 9 temel okuryazarlığı, temel yetkinlikler çerçevesinde bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olarak size bahsetmiştim. Ve ilk 5 okuryazarlığı, bilgi, dijital, finansal, görsel ve kültür okuryazarlığını paylaşabildiğim kadar, vaktimizin yettiği kadar sizlerle paylaşmıştım. Allah nasip ederse bu hafta sizlere vatandaşlık okuryazarlığını arz edeceğim efendim. Can dostlarım, vatan bizim için dünya imtihanını yaşayacağımız bir yerdir, bir coğrafyadır. Bu yerin, bu yapının, bu coğrafyanın bize dinimizi yaşama imkanı sağlaması en büyük amaç ve hedefimizdir. Etnik ve tarihi kökenlerimize bize dinimizi yaşama imkanı sağlamayan ve bize dini yaşamı imkansız kılan ve eziyet eden bir ülkeden, ki orası bizim vatanımız bile olsa, bize dinimizi yaşama imkanı sağlayan başka bir yere hicret ederiz, başka bir ülkeye hicret ederiz. Etnik ve tarihi kökenimiz ne olursa olsun. Dolayısıyla Müslüman için burada ırk birliği, ırk kökeni ya da etnisite, etnik yapısı değil, dini yapısı, çünkü hepimiz milleti İbrahim Hanife, Hanif olan İbrahim'in milletindeniz. Dolayısıyla bir numaralı önceliğimiz budur. Bu demek değil ki ırk ve etnik kökenimize önem vermeyiz. Küfür ve denklik, kültür birliği, aynı gelenekten, görenekten beslenme ve örfün İslam inancında da kabul edilebilir fuhşiyat falan yoksa içerisinde, bir sapkınlık yoksa, kabul edilebilir bir kıstas olması hasebiyle tabii ki buna da önem veririz ama şeytan gibi ırkçı, kafatasçı, üstünlük taslayıcı değiliz. Dolayısıyla bize dinimizi yaşama imkanı sağlayan ülke, bizi o coğrafyada tutan, muhafaza eden, yaşama hakkı veren ülkedir bizim için vatan. Nitekim hicret esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazvere denilen mevkide durup şöyle dediği rivayet edilir. Ey Mekke, vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesisin. Senden zorla çıkartılmamış olsaydım seni asla terk etmezdim. Ve İslam devletini kurduğu Medine ile ilgili de Allah'ım bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi ondan daha da fazla Medine'yi sevdir buyurması, sonradan hicret ettiği, sonradan yurt edindiği ve vefatına kadar da orada yaşadığı hicret denilen beldelerin de, eğer orada dininizi yaşayabiliyorsanız, hele hele de devlet kurabiliyorsanız, sizi vatan haline geleceğin, size vatan olarak nasıl söyleyeyim, içselleştirebileceğiniz bir belde haline geleceğinin en büyük göstergesi ve nişanesidir. İslam'da vatan basit bir karasal bağ değil bu anlamda, bir gönül bağını ifade eder. Manevi bir bağ ifade eder. Bunun en büyük ispatı biz Türkleriz aziz dostlarım. Biz Orta Asya kökenli biz bir ulusuz. Malazgirt'ten yaklaşık bir 50 yıl önce Horasanlı alimler tarafından kapıları açılan ve bize yurt edinilen, vatan edinilen bu coğrafyada Ebu'l-Hasan el-Harakani Hazretleri gibi Horasan erenleri yaptıkları hizmetlerle, gönül bezeyen, gönül kazandıran irşat hareketleriyle ya bu Müslümanlar ne kadar güzel insanlar dedirtmiş ve Selçuklular ve Osmanlılar da kurdukları, tesis ettikleri devlet nizamıyla, adaletli olmalarıyla, çapulcu olmamaları, yağmacı olmamalarıyla ya bunların idaresinde yaşamak ne kadar güzel bir yaşam dedirtmiş ve fevç fevç, akın akın insanları İslam'a teşvik etmiştir, İslam'a getirmiştir. Bu anlamda hani İslam'da vatan basit bir karasal bağ ötesi bir gönül bağını ifade eder. Bizim Orta Asya kökenli bir ulus olmamıza rağmen bin yıldır vatan yaptığımız ve ana vatanımızın topraklarından binlerce kilometre ötedeki bu yurdu, ana bilmemiz, ona Anadolu dememiz, onu kendimize yurt yapmamız, bu kadim toprakları bize yurt yapan, vatan yapan ecdadımıza rahmet olsun dileklerimizle bu göstergeyi tesis ediyor ya da kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla vatan basit bir karasal ya da etnik unsurları ile değil, tarihi, itikadi, imani, kültürel, sosyal yapısı itibariyle sevilir ve aidiyet oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de bize bu anlamda anlatılan Ashab-ı Kehf'in o yedi cennet müjdeli gencinin aynı vatanda olmalarına rağmen orada dinlerini yaşamalarına izin verilmemesi dolayısıyla bir mağaraya sığınıp orayı kendilerine vatan belirlemeleri ve 300 küsur yıl orada Allah tarafından yaşatılmaları, sonra da bir ibret olarak, mucize olarak diriltilip ondan sonra gelen, o baskıcı rejimden sonra gelen halka gösterilmeleri bunun en büyük nişanlarından bir tanesidir. Kendi inancımıza, değerlerimize, örfümüze, töremize, geleneğimize destek olan, bizi hor vakir görmeyen, bize yardımcı olan bir devletin ülkesi bize vatan olur. Gurbetçi Türk kardeşlerimizin Türkiye'deki baskıcı bir dönem rejimlerden kaçarak dinlerini daha iyi yaşamak adına hicret ettikleri ülkelerin vatandaşlıklarını almaları, hatta şu anda Cumhurbaşkanımızın bunu teşviki, çifte vatandaşlığı teşviki, orada kendilerine dinlerini daha iyi yaşama imkanı verildiğinde bu hakkı kullanmaları gerektiğini ifadesi buna da güzel bir örnektir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki iki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan bir göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren bir göz. Bu hadis-i şerif bize düşmandan korunması gereken bir vatana karşı asli sorumluluğumuzu bize beyan ediyor aslında. Gece ve gündüz Allah yolunda düşmana karşı tutulan nöbet. Böyle bir vecibemiz var. Aslında vatandaşlık okuryazarlığı anlatırken vatana karşı görevlerimizi de bir anlamda ve vatanın ve vatandaşlarına karşı olan sorumluluklarını da ifade etmiş olacağım. Dolayısıyla Allah yolunda eğer düşmana karşı bir nöbet tutulacaksa bunu anlamak için de kadim bir tarih bilgeliği bilgisi şart. Haçlı seferlerini anlamadan, Anadolu'daki verilen mücadeleyi anlamadan, burada dökülen kanları anlamadan, Çanakkale'yi anlamadan, Kurtuluş Savaşı'nı anlamadan, milli mücadeleyi anlamadan, vatan için tutulan nöbetlerin değerini de vatan sevgisinde anlamamız pek mümkün değildir. Düşman gelirse ne olur? Düşman bu cennet vatanı ele geçirse ne olur? Yani düşman dediğin ne ki? Zaten FETÖ haininin söylediği gibi Haçlılar hiçbir zaman zaten zulmetmedi ki. Onların sizle bir işi olmaz ki. Onlar işgal etse de bir zarar vermez ki gibi hezeyanlar. Bizim gençlerimizin o vatanı koruma arzusunu yok etmesi ya da yok etme çabası olarak tarihin önünde duran bir göstergedir. Dolayısıyla ya düşman ne yapar ki zaten? Bundan daha kötü ne olur ki gibi bir zamanlar paylaşılmış bu tür görüşler. Yani öyle alçakça görüşler paylaşılmış ki yani Türklerin ırkı da zaten bir ırk değil. Avrupa'dan damızlık erkekler getirelim gibi bir zamanlar Almanlar bunu yaptı. Üstün ırk, ari ırk şeyiyle Naziler. Şimdi Siyonistler bunu çok alçakça bir şekilde yapıyor İsrail'de. Filistin'i işgal eden bu devlet hırsızları, bu bebek katilleri çok alçakça bunu gözümüzün önünde 10 aydan beri yapıyorlar. Dolayısıyla düşman vatanı ele geçirirse ne olur anlamak için Filistin'e baksak da yeter. Anlarsak o zaman onu düşmandan koruma arzusu oluşur. O zaman gece gündüz gözümüzü kırpmadan düşmana karşı nöbetin de derecesini, mertebesini anlamamız gerçek olur. O zaman orada verilen mücadele de hak ve hakikat olur, gerçek olur. Vatan sevgisinin bu anlamda ne olduğunu, vatanları alçak bebek katili Siyonist işgalciler tarafından çalınan Filistinli kardeşlerimizin 10 aydan beri verdikleri şanlı mücadeleye bakarak anlayabiliriz aziz dostlarım. 5 yaşındaki Filistinli bir kızımız, benim ruhum bu topraklarda. Benim ruhum bu topraklara kazınmış. Bedenim, cesedim bebekken bana ruh verildiğinde anne karnımda bu topraklarda ruhuyla buluştu. Dolayısıyla ben burada öleceğim, buraya gömüleceğim ve mahşerde burada diriltildiğimde o bedenimle ruhum bu topraklarda buluşacak. Burası benim vatanım diyor. Allah'ım anlamamızı ve Filistinli mücahit kardeşlerimizin burada verdikleri vatan mücadelesinin basit bir kara parçası mücadelesi olmadığını, bir inanç mücadelesi olduğunu, bir ilahi kelimetullah mücadelesi olduğunu, din Allah'ın olana kadar yeryüzünde cihadın bize farz olduğunu anlamaklığımızı Rabbim nasip etsin inşallah. Haçlı orduları 1400 yıldan beri, 1200 yıldan beri nasıl Anadolu'yu, Kudüs'ü işgal için Haçlı seferlerini başlattılarsa, 100 yıl evvel Anadolu'yu nasıl işgal ettilerse, işgal ettikleri yerlerde neler yaptılarsa, aynı soykırım ve katliam bugün Gazze'de, Filistin'de ve bu hafta gönlümüzü yine yaralayan Srebrenica katliamının içerisinde Bosna'da yaşandı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rabbim bunu bilmiyor olabilir mi yani? Haşa. Onlara, o düşmanlara gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Enfal suresi 60. ayet-i kerimede düşmana karşı küfüvvet, muadil, denk ve onları aşan, korkutan bir silah bulundurma. O dönemin en üstün savaş şeyleri atlardı. Yani Uhud'da nasıl hezimete uğradığımızı hatırlayın. Okçular Ayneyn Tepesi'ni terk ettiklerinde ganimet sevdasıyla atların, süvarilerin hücum ederek böyle atlı birliklerin bizim piyadeleri, Müslüman sahabe-i kiramı nasıl mahvettiklerini, perişan ettiklerini ve hezimete doğru yaklaştırdıklarını anlayabilirsiniz. Dolayısıyla Ebrehe'nin ordusunda bu fildi, o dönemin korkutucu gücü. Bazı dönemler zırh olabilir, bazı dönemler silah olabilir, kılıç olabilir, gürz olabilir, topuz olabilir, mancınık olabilir. Şimdi anlıyoruz ki bunu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar abiye Allah gani gani rahmet eylesin, nur topu gibi iki evladını ümmete adamış, yetiştirmiş. Hem kendisi, hem evlatları, hem eşi elhamdülillah bu davaya gönül vermiş. Ve anlıyoruz ki bu dönemin caydırıcı gücü SİHA'lar, İHA'lar, uçucu güçleri, yer altından giden güçler, deniz altından giden güçler. Dolayısıyla insansız savaş araçları. Buna robotları da ekleyebilirsiniz. Her türlü araçları da ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu yaptığınızda dünya savaş tarihi biliyorsunuz yeniden yazılıyor şu anda. 16 trilyon dolarlık savaş sektörü yeniden şekilleniyor diye İngiliz Guardian öyle yazmıştı Selçuk Bayraktar'ın başarısından sonra. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor vatanı korumak adına. Çünkü bir kez hazırlıksız yakalandığımızda, bir kez kafirlerin karşısında onları caydıracak, korkutacak silahlardan mahrum kaldığımızda neler yapabileceklerini yanı başımızda Bosna'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Filistin'de, Gazze'de gördük ve halen görüyoruz. Rabbim onlara fırsat vermesin. Bakara suresinin hemen girişinde onlara fırsat verildiğinde biz ıslah edicileriz diye, halbuki fesat edicilerin ta kendileri olarak öyle gelmediler mi Irak'a demokrasi getireceğiz diye, Afganistan'a demokrasi getireceğiz diye, Libya'ya demokrasi getireceğiz diye alçakça saldırılarını böyle yapıyorlar. Ama getirdikleri şey yıkımdan başka bir şey olmuyor. Dolayısıyla bu açıdan vatan dediğimiz şey hem düşmanlardan korumamız gereken, özellikle Haçlılardan korumamız gereken, Siyonistlerden korumamız gereken, hem de dinimizi yaşamamız gereken bir yer. Yani bir taraftan koruyacağız, ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Bir taraftan da orada dinimizi en güzel şekilde yaşayacağız. Çünkü vatan kafirin eline geçerse oraları neye çevirdiğini anlamak için dünyadaki örneklerine bakmamız bize yetiyor. Bu açıdan vatan toprağını Allah'ımızın din-i mübini İslam'ını serbestçe yaşadığımız bir formda tutmak Müslüman olarak bizim asli vazifemiz. Zayıf bir rivayet olsa bile vatan sevgisi imandandır diye hadis-i şerif olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda hadis-i şerif diye söylenmiyor. Zayıf bir rivayet olarak söyleniyor. Ama Allah Resulü'nün bu Mekke ve Medine ile alakalı söylediği şeyden anlıyoruz ki yani sevilmesi imana bir zarar vermiyor. Velev ki hani orası müşrik bir belde olmasın. Çünkü müşrik olduğunda eşimiz bile olsa sevgi bitmiş oluyor. Hanımefendi bir Müslüman, kafir biriyle evlenemiyor. Müşrik biriyle evlenemiyor, evlilik bitiyor. Ve devlet bu şekilde gayri İslami bir nizama girdiğinde, Müslümanlar için orayı yaşanamaz bir hale getirdiğinde de Kur'an-ı Azimüşşan'ın buyurduğu şekliyle hani orada gadre uğrayıp, zarara uğrayıp, yok edilmek, soykırıma uğramak değil, Bunu nereden anlıyoruz? Onlar diriltildikleri vakit melekler sorar. Ne oldu? İşte biz derler Allah yolunda eziyet gördük, cefa gördük. Canlarımız alındı falan. Melekler de ne güzel yaptınız, ne güzel geldiniz. Selam olsun size. Hadi geçin cennete değil. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Arzı geniş değil miydi? Neden hicret etmeniz diye sorarlar. Ayet-i kerimedeki bu ifade bize hicretin de dini bir emir olduğunu şu hicri yılbaşını yaşadığımız bu ay içerisinde, Muharrem içerisinde bize yeniden hatırlatıyor. Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh, Allah ülkeleri vatan sevgisi sayesinde mamur etti rivayeti, insanların hem hani dinlerini yaşayarak orayı bir berekethaneye dönüştürmeleri, yerden ve gökten Allah'ın bereket yağdırdığı, onlara temiz ve tayyip bir yaşam sunduğu, hem de dinlerini yaşadıkları, namuslarını korudukları, çocuklarını, nesillerini rahat bir şekilde yetiştirdikleri ve o beldelerde oraları kendilerine vatan kıldıklarını, gelecek kuşaklara olan sorumlulukları dolayısıyla da buraları aldıklarından daha iyi bir şekilde devretmek üzere mamur ettiklerini bize gösteriyor. Bu gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde devretme, mülk Allah'ın olduğuna göre, el-mülkü lillah, vatan da bize bir emanet olduğuna göre, bir Kızılderili atasözünde olduğu gibi, dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık, veciz sözünde de ifade edildiği gibi, bu emaneti gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde devretmek üzere mamur etme sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Emanete ihanet olur aksi türlüsü. Bu anlamda vatan için biz Müslümanların, biz vatan ehlinin, vatandaşların bazı sorumlulukları vardır. Korumak, kollamak elbette ilk vazifedir. Ama sonrasında onu düşmana karşı korumak ve kollamak kadar, en az korumak ve kollamak kadar önemli olan ihya ve imar faaliyetleri de gelir. Neden? Müslüman beldeler yaşanabilir beldeler olmasa, İslam'a olan bakış değişir çünkü. Ya şu Müslümanlar zaten gittikleri her yeri berbat eder, yafsalamasıyla karşılaşırız çünkü. İslam'ın imajı ve Müslüman kimliği zarar görür çünkü. Buna sebebiyet vermemek adına, vatanımızı imar etmekle ilgili üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirme gayreti içinde olmalı bir Müslüman. Vatan, malumunuz olduğu üzere finansal açıdan vergi denilen paraların vatandaşlardan tahsiliyle imar edilir. Yani devlet tabii ki bazı fonlarla, varlık fonu gibi gelecek kuşaklara daha iyi bir hayat sunmak üzere bazı yatırımlar yapabilir. Yeraltı yerüstü zenginliklerini işleyebilir. Bazı iştiraklar oluşturabilir. Ama asıl ana bütçede oluşan pay vergi tahsilatıdır. Vatandaşa gidecek olan hizmet vergilerden toplanan paraların yardımıyla olur. Vatandaşlık okur yazarlığıyla alakalı. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi'nin de geçen hafta basında ağlamaklı bir ifadeyle arz ettiği üzere, yani bir doktor 15-20 bin lira beyan ediyorsa, vergi veriyorsa değil yani, benim diyor aylık kazancım bu kadar. Yani o, ne olacak? 20 bin dese 5 bin verecek ya da 4 bin verecek yani. Ya da bir avukat 15-20 bin, bir kuyumcu 15-20 bin. Yani bu seviyedeyse bilmiyorum. Yani bu vatandaşlık okuryazarlığına bakanlığı tebrik ediyorum. Büyük oranda ihtiyaç var demektir. Vatanını Endülüs Emevi Devleti'nde Müslüman idarecilerin yaptığı gibi, ki Endülüs o dönem Avrupa'nın en hayranlık uyandıran devleti, böyle Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den gelenler şehre uzaktan böyle girdiklerinde yemyeşil tepeler, çağlayanlar akıyor, fıskiyeler, havuzlar, bahçeler, perilerin yönettiği bir büyülü ülkeye geldik galiba diyorlar ve sihir bekliyorlar böyle. Yani insanlar normal değil herhalde, bir el hareketiyle bir şeyler oluyor falan. Ama daha sonra görüyorlar ki bu İslam'ın bir güzelliği, Avrupa'nın en hayranlık uyandıran devleti olması, mimarisiyle, camileriyle, bahçeleriyle, parklarıyla, şadırvanlarıyla, hayvanlara olan sevgi ve muhabbetiyle, insanların bir arada özgür ve kardeşçe yaşamasıyla, ilim hayatıyla, kültür hayatıyla, sanat hayatıyla, verdikleri sağlık hizmetleri sebebiyle, hijyenik ve güvenli altyapısıyla, temizliği ve güler yüzüyle ve gerçekten nezaketli, nazik ve iyiliksever insanlarıyla Avrupalıların imrenerek gıpta ettikleri bir İslam beldesiydi Endülüs Emevi Devleti. Vatanımızı örnek bir vatan yapmakla ilgili mükellefiyet, İşte tarih bilinci de bundan dolayı gerekli. Tarihe baktığımızda ecdadımız, din büyüklerimiz, bizden önce yaşayanlar bunu yapabildilerse, niye akın akın insanlar Osmanlı'nın idaresine girmek için can atıyordu? Biz kardinalin haçını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz diye neden Bizans kapılarını Osmanlı'ya gönüllerini açıyordu, kapılarını açıyordu. Kızlarını Osmanlı beylerine vermek için yarış yapıyordu. Bir papa için Osmanlı sultanının atının üzengisini öpmek neden bir şeref kabul ediliyordu? Çünkü izzetliydi idareciler, yöneticiler. Beldeleri gerçek İslam beldesiydi. Vatanları gerçek bir vatandı. Mükellefiyetlerini, sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyorlardı. Vatanımızı bu anlamda örnek bir vatan yapmakla ilgili mükellefiyetlerin bir kısmı devletin, bir kısmı da vatandaşın görevidir aziz dostlarım. Yani bütün şeyi de vatandaşın sırtına yüklemek, vergi gücü, vergi vecibesi, hayır bu değil. Devlete düşen gerekli altyapıyı, sistemi kurmak, vatandaşa düşen de bunu çalıştırmak ve korumak. Devlet bu altyapıyı, bu sistemi eğitim ile koyar, vatandaş da buna uyarak sistemi çalıştırır, geliştirir. Bugün Türkiye'mizin haline baktığımızda vatandaşlık okuryazarlığının neden müfredata girdiğini çok daha iyi anlıyoruz. Gençlerimizin aklı dışarıda. İlk fırsatta daha yüksek maaş ve daha iyi imkanlar yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. Bir dönem Hava Harbi Okulu'nun yemin törenine katılmıştım. O dönemki Cumhurbaşkanı ağlamaklı bir şekilde evlatlarım Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terk etmeyin diyordu. Çünkü akın akın daha yüksek maaş, yüksek dolarlarla sivil havacılıkta da pilot açığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetiştirdiği savaş pilotları ülkeyi kritik eşiğin altına düşürecek düzeyde. Yani savaş uçağı başına düşen pilot sayısında kritik eşiğin altına düşürecek düzeyde özel sektöre geçmişti. Ve o dönemki Cumhurbaşkanı ağlayarak evlatlarım Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terk etmeyin diyordu. Demek ki yetiştirmede hani bize çok büyük bir şey olarak anlatırlar işte Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harbi Okulu işte böyle büyük bir şeyle anlatırlar, imam hatipleri kötülerler, medreseleri kötülerler, camileri kötülerler, Kur'an kurslarını kötülerler ama sanki orada haza insan deden insanlar yetiştirir. Yanlış hatırlamıyorsam 500 küsür savaş pilotu sivil havacılığa geçmişti o dönem. Demek ki daha yüksek bir maaşla, daha iyi bir kendilerine göre yaşam standartları yüzünden ülke terk edilmeyi düşünülüyorsa gençlerin aleminde vatanlarıyla bir rabıta kurmalarını, aidiyet dediğimiz o vatanla olan bağ güçlendirmeyi sağlayamamışız demektir. Bugün Türkiye pasaportu dünyanın en istenmeyen pasaportlarından birisi olmuş. Gidip imar ettiğimiz, ihya ettiğimiz, sanayi altyapısını kurduğumuz, en zor ve zahmetli çilekeş işlerinde çalışarak yeniden ayağa kaldırdığımız iki dünya savaşının yıkım ülkesi, yok edilmiş ülke Almanya'da bile Türkan Raus muamelesiyle karşı karşıya kalmamız ve o Kadir Şinas vatandaşlarımızın diri diri yakılması Nazi soykırımcıları tarafından bunun en büyük göstergesi. Şu anda biz bunu sadece Nazi Almanya'sının ırkçı tavırlarıyla açıklayamayız. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Neden turistleri kazıklıyoruz? Neden özellikle turizm bölgelerinde ürünlerimizi fiyat etiketiyle satmıyoruz? Halılarımızın, kilimlerimizin, hediyelik eşyalarımızın üzerinde neden fiyat etiketi yok? Yani Başakşehir'de oturuyorum. İki tane bulunduğum yerde manav vardı, kaliteli manav. Uyardım. Bir tanesi iflas etti, gitti. Şimdi ikinciyi de uyarıyorum ama o da uyarılara kulak arkası yapıyor. Dikkat etmiyor. Uyarım ne? Ya Arapların yoğun olduğu bir bölge ve fiyat yazmıyorlar. Fiyat yazmayınca da hani bir domates sizce 130 lira olur mu aziz dostlarım? Hani nasıl olabilir ya da yani bir limon 120 lira olabilir mi? Yani bir kilo limon 120 lira olabilir mi? Oluyor demek ki. Ya en azından görürlerse etikette yani bu ne aldığını bilirler yani. Neden bu kazıklama merakı affedersiniz? Neden yabancı ithalatçıları ülkemizden ürün almaya çalışanları kazıklamaya çalışıyoruz, kandırıyoruz? Mahkemelerimiz bununla ilgili bir sürü davayla meşgul oluyor. Neden zeytinyağında tahşişle ürün yapıp dünyayı aldatıyoruz? Neden coğrafi işaretlerimiz birçok önemli ürünümüzde yok? Neden hakiki, sağlam, kaliteli, güzel ürünler üretemiyoruz? Made in Japon bu, Made in German bu diye anlatılmış ürünler, en sağlamını, en kalitesini neden Almanya'ya, Japonya'ya bırakmışız? Neden biz Japonya kadar temiz bir ülke değiliz? Neden Japonlar kadar çalışkan, güler yüzlü ve kibar değiliz? Kasada kasiyerler paraları alırken ve para üstünü verirken ya da kartınızı alırken neden bir Japon kasiyerin yaptığı gibi küçük ve kibar bir tepside saygı ve hürmet içinde müşteriyi ve nimet olarak görerek ona bir muamele yapılmıyor? Yani Japonya deyince Japonya'da ailelere gönderilen, velilere gönderilen ve çocuklar için 18 maddelik bir davranış listesi olan hani diyoruz ya sonradan görme değil aileden görme, bu listeye de bir bakmak lazım. Neden acaba? birisi konuşurken onu dikkatli bir şekilde dinle. Bunu öğretiyor anneler. İnsanlara selam ver. Soruları açık bir şekilde duyulabilir bir sesle cevapla. İçinden cevaplama. Sandalyeye de uygun bir şekilde otur. Başkanına ait eşyaların sana ait olmadığını anla. Ayakkabılarını çıkarttıktan sonra düzenli bir şekilde yerine koy. Hani ben koçluk yaptığım şirketlerde böyle toplantı odalarında, tabii her şirkette de olmuyor, münasip olmuyor yazmak ama böyle bir kendime ait bir şey var. Değerli katılımcılar diyorum. Bu toplantı odasında sandalyelerimiz Japonya'daki gibi el çırpınca yerine gitmiyor otomatik olarak. Yani sandalyeler yapmışlar, el çırpıyorsunuz, pat pat pat bütün sandalye olması gereken yere gidiyor. Bizdeki insanlar bir çıkıyor toplantı salonundan, harabeye dönmüş içerisi. Gelen ablalar, temizlikçiler, görevliler, çaycılar illallah ediyor yani. Yine mi burada bir toplantı var? Yine mi böyle burayı harabeye çevirmişler? Sonra giysilerin temiz olduğundan ve kırışık olmadığından emin ol. Masanı ve çevreni düzenli tut. Gece erken yatmayı, sabah erken kalkmayı öğren. Sorumluluğuna alış. Kahvaltıyı önemse. Dişlerini her zaman fırçala. Asla yalan söyleme. Kimseyi dışlama. Kimseyi kendini dışlanmış hissettirme. Eğer birinin bir problemi varsa ona yardımcı ol. Kimse hakkında kötü şey söyleme. İnsanlarla iyi geçinmeyi, onlarla güzel bir şekilde oynamayı ve bir şeyler öğrenmeyi alışkanlık haline getir. Sadece tek başına oynama. Başkalarıyla da oynayabilecek kadar sıcakkanlı ol. Hem doğada zaman geçirip rahatlamak hem de daha fazla hareket etmek için dışarıda oyna. Eğer hata yaptıysan büyük bir ciddiyetle özür dile. Bu verilen, ailede verilen eğitim asalet oluyor. Sonraki normal işte eğitimler, seminerler falan. Onlar da aileden, anneden, babadan, dededen, nineden verildiği kadar kalıcı olmuyor. Bu dönemin en büyük eğitim bilimcilerinden bir tanesi olan Profesör Doktor Selçuk Şirin hocamın Yetişkin Çocuklar kitabında çok böyle beni çarpan bir veciz paragrafı var. Anlatıyor. Hani çocuklara şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yetiştirin, buna dikkat edin falan. Sonra da diyor ki benim gibi hani Kars'ın bir köyünde doğmuş büyümüş bir vatan evladı. Eğer geniş ailede büyüdüyseniz akrabalarla beraber dedeler, nineler, halalar, teyzeler, dayılar. Hani bunlar zaten otomatikman size kodlanmıştır diyor yani. Öyle bir ailedeyseniz de evhamlanmanıza gerek yok. Bunlar zaten size verilmiştir. Buna asalet diyoruz işte, aileden yetişme. Yani yoldan geçerken yaya geçidinde bir şoförün durması ama dedik ya etkileşim karşılıklı. Yaya geçidinden geçen Japon öğrencinin de dönüp defalarca ona saygı ifadesiyle, beden diliyle eğilerek selamlaması hani orada hayatı daha yaşanılabilir kılıyor. Biz neden acaba kurallara uymada çok gevşek davranıyoruz? Biz neden bir Çinli, Koreli ya da Japon kadar çalışkan değiliz? Neden şu cennet vatan Singapur kadar temiz değil? Sonradan kurulan 150 yıllık bir devlet yahu. Utanıyor insan gerçekten söylerken. En nezafetü minel iman. Hani camilerden, kürsülerden tamamen bu anlatılıyor 1446 yıldan beri. Ama neden biz o kadar temiz değiliz? Neden doğal kaynaklarımızı korumada bir zamanlar İngiltere'nin savaş suçlularını, kaçkınları ve gerçekten azılı mahkumları götürdüğü bir tecrit adası gibi gördükleri Avustralya kadar hassas değiliz? Neden bir Türk markasını dünyanın kabul edebileceği, sevebileceği ve aidiyet hissedeceği diğer markalar gibi bir marka fanı oluşturacak low mark diyorlar ya, böyle bir seviyeye getiremedik? Neden güven endeksimiz çok düşük? Neden çevre duyarlılığımız bu kadar feci? Neden doğal hayatı bu derece tahrip ediyoruz? Mesela çok merak ediyorum. Hani çevre koruma falan derken büyük sorumluluklar falan düşebilir ama evin içerisindeyiz ya. Yani mutfakta belli işte organik çöpler, diğer çöpler. Neden biz çöplerimizi bir Alman gibi tam olarak ayrıştırarak atmıyoruz? Bunun engeli ne olabilir? Zaten marketten, pazardan poşetlerle geliyoruz. Poşetler var. Hani benim çocukluğumdaki gibi petrokimya ürünlerinin olmadığı, poşetin olmadığı bir dönem yaşamıyoruz ki yani. Ya bidonların bile yapılması, plastik bidonların bir inovasyondu bir zamanlar Türkiye'de. Ne kadar güzel yani. Helkeler, kovalar, bilmem neler yok. Testiler yok. Kırılmıyor, atılınca düşmüyor. Geçen bir dostumla konuşuyorduk, Bahadır abiyle. Babası o işi yapıyormuş. Onu anlatıyordu, hocam ne kadar büyük bir şeydi diyor yani. Büyük bir inovasyon. Hakikaten de öyleydi yani. Hani plastik bidon, hele bir de ona musluk yaptılar. Al sana lavabo yani. Otomatik lavabo, istediğin yere koyuyorsun. Ağaca asıyorsun. Al sana çeşme yani. Şırıl şırıl akıyor. Yani öyle bir dönem de değil. Ne plastik bolluğu var. Neden ayrıştırmıyoruz? Cam ayrı, plastik ayrı, organik ayrı. Neden organik çöplerimizi mesela toprakla buluşturmuyoruz? Hayrettin Karaca bunu Anlata anlata ağlaya ağlaya gitti adam ya. Toprakla öyle buluştu. Her gün, her yıl bir Kıbrıs kadar toprağımız denize gidiyor. Yapmayın erozyonla mücadele. Orman ekin, ağaç ekin. Ormanla, toprakla buluşturun organik çöpleri. Çünkü toprağın kalitesi azalıyor. Mesela bunu en iyi Karadeniz ahalisi bilir. Artık gübre kullanmadan çay alamıyoruz. Çünkü bitirmişiz Karadeniz toprağını. Ne olur her aile kendi bahçesinde o kullandığı organik çöpleri kullandıktan sonra gıdaları oluşan organik çöpleri toprakla buluştursaydı, toprağın hakkını toprağa verseydi, Sezar'ın hakkı Sezar'a olsaydı kötü mü olurdu yani? Gençlerimiz ve çocuklarımız neden ahiliğin çıktığı şu muhteşem coğrafyada çalışmak ve uzmanlaşmak istemiyorlar, odaklanmak istemiyorlar? Eğitim sistemimiz neden bu kadar berbat? Hem velilerden, hem öğrencilerden, hem eğitimcilerden bu kadar çok eleştiri alıyor. Kimseyi mutlu edemiyoruz. Mahkemelerimiz neden kardeşlerin, anne babaların birbirleri olan miraz kavgalarına yetişemez durumda? %76'ymış miraz kavgalarıyla alakalı mahkeme cevapları. Aileler neden bu derece mutsuz, umutsuz? Çocuklarımızın evlilik yaşı neden 30'lara dayanmış durumda? Erken yaşta çocuklarımız neden evlenmek istemiyorlar? Yani kanunen 18 yaşında evlenebiliyor. Neden? 18 yaşında evlenen birine ya daha çok erken değil mi, iyi düşündün mü, ne yapıyorsun, deli misin? Neden 18-19 yaşında çocuk sahibi olan bir çocuğa böyle bir krize bulaşmış gibi, böyle bir suç işlemiş gibi bir muamele yapılıyor? Neden evli çiftlere anne babaları tarafından bizzat aman ha yavrum 3-5 yıl çocuk yapmayın ne olur ne olmaz diye bir şizofrenik vehamet içerisinde evlilik adımları, ilk adımlar böyle atılıyor? Boşanmalar neden bu kadar artmış durumda? Kültürde, sanatta çocuklar neden gençleri ihya eden Mimar Sinanlar gibi, Ulu Beyler gibi, Ali Koçlular gibi ilim ve sanat erbabı olamıyorlar? Neden gençlerin önünde onların hayatını ihya edebilecek bir rol modeli çıkartamıyoruz? Dünya Mutluluk Endeksinde Türkiye neden son sıralarda? Dünya Güven Endeksinde Türkiye neden son sıralarda? Mafya neden bu derece çok güçlü? Neden sokaklarda her gün bir cinnet bilinç haberi alıyoruz? Eline bıçak alan bir maganda, Arap iş adamlarını oturup masumca yemek yedikleri bir restoranda, bir masada neden bu kadar korkunç bir şekilde taciz edebiliyor? Neden Necip dediğimiz bu ulus, şu cennet vatanda birkaç çapulcu eşkıyanın, Mossad ajanı, baltacı ve şebbihaların dolduruşuna kolayca gelebiliyor ve onlarca evi yağmalayıp Müslüman ve Arap kardeşlerimizi öldürebiliyor? Linç kültürü neden bu derece yaygınlaştı? Trafik terörü neden can ve mal namusumuzu tehdit eder bir düzeye geldi? Köpek terörü neden bu kadar çok can alabiliyor hala? İşi yaptıracak ehli namus usta bulmakta neden çok ama çok zorlanıyoruz? Neden zanaat ve sanat erbabını yetiştiremez olduk? Çıraklık ve kalfalık sistemimiz neden öldü, çöktü? Daha da önemlisi, uğrunda bütün ülke olarak 15-20 yılımızı verdiğimiz, tüm kaynakları o uğurda seferber ettiğimiz sınav putu ve üniversite putuna yıllarca tapmamıza rağmen, onu hayatımızın en önemli unsuru yapmamıza rağmen, bütün kaynaklarımızı ona ulaşmak için sarf etmemize rağmen, neden hala dünyanın en iyi üniversitelerine, en iyi akademisyenlerine ve en iyi öğrencilerine sahip değiliz? Eskiden en azından anaokulunda mutlu olurdu çocuklarımız. Şimdi anaokullarında başlayan akran zorbalığı neden ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede çeteleşmeye döndü ve çocuklarımız birbiriyle kavgalaşıyor sosyal medyada? Her gün bir akran zorbalığı görüyoruz. TV ve internet müptelalığı neden günde 7-8 saatimi alarak dünya rekoru kırdırıyor bize? Uzmanlar TV'ye aptal kutusu diyor. Cep telefonuna bu kadar oynamak beynimizi mahvediyor diyor. Uzmanlar, ehli namus uzmanlar, profesörler, psikologlar, nörologlar bunu demesine rağmen neden hala gözlerimizi ve ellerimizi onlardan alıkoyamıyoruz? Bilgisayar oyunlarında dünyada ilk üçteyiz. İki oluyoruz bazen. Kore ile birinciliği paylaşıyoruz. Neden? Çok mu gerekli? Sosyal medya kullanımı da dünyada ilk üçteyiz. Neden? Çok mu faydalı? Hayır, elbette faydalı değil aziz dostlarım. Ama durumumuz bu. Bu vatanı yaşanabilir bir toprak parçası olmaktan çıkartmışız kendi ellerimizle. Düşman gelse, işgal etse daha fazla ne yapacaktı ki? Olsa olsa camilerimizi de yıkardı. Ama biz imar katliamıyla duvarlarının dibine diktiğimiz dip dibi apartmanlarla yıkılmıştan beter eylemişiz zaten ecdat yadigar camileri. Peki neden bu durumdayız? Sizce neden? Neden Türkiye dünyanın örnek gösterdiği, parmakla gösterdiği, yaşamak için tercih ettiği, imrendiği bir ülke değil? Bütün bu soruların kesiştiği ortak nokta vatan sevgisi aslında. Eserleri UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş koca mimar, Mimar Sinan, bir cümlesinde bununla alakalı sırrı veriyor. Sır, mimarın bir cümlesinde saklı aslında. Mimar Sinan, önündeki kağıda bir çizgi çizmezden evvel, bir şehrin geleceğini değiştirecek olmanın heyecanını yaşıyormuş. Gelecek nesillerin nasıl bir dünyada nefes alacaklarını, yürürken ne görürlerse mutlu olacaklarını, hangi binalara girmekten huzur ve gurur duyacaklarını hayal ediyormuş. Bu yüzden eserleri yüzyıllardır ayaktaymış. Peki neden Avrupa'daki gibi 300 yıllık, 400 yıllık şehirler, kasabalar, köyler göremiyoruz? 300 yıl, 400 yıl siyületi değişmeyen, görüntüsü değişmeyen şehirleri neden göremiyoruz? Bizim belediyelerimiz, kurumlarımız neyi hayal ediyor sizce? Bizim kurumlarımızın eserleri kaç yüzyıl ayakta kalacak sizce? Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendi diliyle ikrar ettiği şekliyle eğitimde, kültürde, sanatta, şehircilikte başarılı olamamış bir medeniyet geleceği nasıl ihya edecek? Daha da önemlisi geleceğini kimlere devredecek? Bu açıdan vatandaşlık okuryazarlığı vatanımıza gönül bağımızla aidiyetimizi, bağımızı, sevdamızı, sorumluluğumuzu, hak ve sorumluluklarımızı bilmek, geliştirmek adına çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında vatandaşlık okuryazarlığının birinci bölümünü bu hafta bu şekilde geçelim. Gelecek hafta vatandaşlık okuryazarlığının alt temel unsurlarını inşallah sizlerle ele almaya devam ederim. Ama lütfen sizden istirhamım, bu vatan için yapabileceklerinizi eşinizle, çocuklarınızla, kurumunuzda çalışanlarınızla, sosyal açıdan hani vakıflarınızda, derneklerinizde, muhibbanlarınızla konuşarak bu ülke için bir miktar daha elimizi taşın altına koyarak yapabileceklerimizi artırırsak inşallah gelecek çok daha güzel bir gelecek olacak. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.